Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Efendim, bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden bir süre geçti. Fakat bu yaraları sarmak elbette bir zaman alacak, biraz zaman alacak. Biz de bu programımızda tıpkı geçen program ve ondan önceki hafta olduğu gibi deprem mevzunu konuşmaya devam edeceğiz. Depremin tabii ki sadece maddi sonuçları olmayacak. Elbette çok fazla sayılı insan kaybımız var. Cenab-ı Hak hepsine rahmet etsin. Geride kalanlara da sabırlar ihsan eylesin. Ama deprem sonrasındaki dönemde yaşanan bir takım gelişmeler olacak. Bu insanların, depremzede kardeşlerimizin rehabilitasyon süreçlerine ihtiyacı olacak. Psikolojik desteklere ihtiyacı olacak. Bunu konuşacağız ama öncesinde başka mevzuya girmek istiyorum. Başka mevzuyla konuya başlamak istiyorum. Şimdi deprem tabii ki bir takım yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemesi sebebiyle çok ağır sonuçlandı şeklinde bazı yorumlar var. Acaba sadece sorumluluk onlarda mı? Toplum olarak bizim de yapmamız gereken bir takım şeyler var mı? Biraz bunları konuşacağız bu programda inşallah. Kıymetli Avukat Hilaki Yolu ile beraber. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi her deprem felaketi yaşandığında, 1999'da da bunu sıkça duymuştuk. Keza sadece deprem felaketi değil, sel yaşandığında da özellikle dönemin siyasi iktidarını yaşanan kötü olaylar üzerinden, felaketler üzerinden vurmaya çalışan bazı kitleler, bazı kesimler oluyor, bazı fertler oluyor ve onların ağzından sıkça şu cümleyi duyuyoruz. Nerede bu devlet cümlesi?
Evet.
Yani burada devletin sorumluluğu elbette vardır. Depremde yıkılan binalara ruhsat veren belediyelerin elbette sorumluluğu vardır. Bunları da zaten geçen program biraz konuşmuştuk. Evet. Başka yani bu program içerisinde de örnekler üzerinden belki değiniriz ama bir de şey var, yani bizim sanki insan olarak da birey olarak da fert fert yapmamız gereken bazı şeyler var. Toplumun veya bireylerin buradaki sorumluluğu nedir abi sizce?
Birinci sorumluluk İbrahim'ciğim, bu işin bireysel sorumluluktan tamamen uzak görülmesi. Yani bir başımıza bir sorun geldiği zaman, en basitinden sokak lambası bile yanmadığı zaman nerede bu devlet deme gibi bir şey var. Böyle bir alışkanlığımız var. Ama bu konuda bireysel çabalarımız olamaz mı? Olur.
Evet.
Yanmayan bir sokak lambası için belediyeye kendin başvurabilirsin. Telefonda olmadığı için el vermediyse, yani o tatmin olmadıysan gidip belediyeye bireysel başvuruda bulunabilirsin. Ama mesela bir kaldırım taşı kırıktır ya da bir sokak lambası yanmıyordur. Aylarca orada durur. Herkes şikayet eder devletten.
Evet.
Devlet de senin benim gibi insanların oluşturduğu bir topluluk. Eksikleri olabilir. Görülmüyor da olabilir. Bizim bu hususta, bizim her hususta devlete, devletimize yardımcı olmamız gerekiyor. Olan aksaklıklarda, günlük hayatımızın işleyişini geciktiren, bunu bozan aksaklıklarda, hı hı, bizim kendi bireysel çabalarımız olmadığı takdirde sorunların çözülmesinin çok çok çok geciktiğini görüyoruz. Bu her meselede böyle. Deprem, hı, meselesinde de böyle. Sel meselesinde de böyle. 97'deki o İstanbul'da, 96'da o kağıthanede ki büyük seli hatırlarsan, hı hı, 97'nin sonbaharıydı yanlış hatırlamıyorsam İbrahim'ciğim.
Evet.
O dönem, o ara ben Beykoz'daydık. Beykoz'da öyle bir sel vurdu ki ahırlarda insanların inekleri boğuldu. Çünkü zaten yerleşimlerin çoğu vadi içinde, o Beykoz'un o vadilerini hatırlarsın. Burada vadi içinde köyler, küçük köyler buralara sıralanmış. Vadide o su geçmesi gereken dere yatağının etrafında ahırlar bu şekilde yerleştirilmiş. Neticede bunun bir soruna yol açacağını anlayabilmek için de illa devletin gelip sana ceza yazmasına da gerek yok.
Evet.
Bir vadi içerisindeysen, o dere yatağı onda kuru bile olsa, bu bir şekilde mutlaka, eğer günün birinde fazla bir yağış gelirse buradan sel akacak. Bunun hiç kaçarı yok.
Bunu herkes biliyor ayrıca.
Bunu zaten bunu bilmek için çok imkansız. Özel okullarda okumak, jeoloji mühendisi olmak, ayrıca bu iş değil, afatta falan çalışmaya gerek yok. Küçük bir çocuk bile belirli bir yaştan sonra vadi aralarındaki kuru dere yataklarından su geleceğini bilir. Ki hakeza o 96-97'deki o olaylarda insanlar öldü. Kağıthane'de bu şekildeydi. Ali Beyköy Deresi o zaman taşmıştı. Çok ölümler oldu. evler, iş yerleri su altında kaldı. 99 depreminde. Adapazarı, İbrahimciğim, bütün tarihsel fonksiyonu zaten buranın tarım.
Evet.
Bir delta burası, Sakarya Nehri'nin deltası.
Hı-hı.
Sen buraya iki kattan fazla bir şey yaptığın andan itibaren, bir yapı yaptığın andan itibaren, buna da ruhsat veren bir belediye de varsa, buradan ev alan yarı yarıya intihar etmiş gibi oluyor.
Evet.
Yani dinen değil tabii. Yani hayatın tehlike.
Gündelik hayatın denklemleri çerçevesinde düşünürsek böyle
aynen
söyleyebiliriz.
Yani kendi hayatını ciddi şekilde tehlike atmış oluyor. Buraya ruhsat veren, bunu yapan müteahhit insanların canına kastetmiş oluyor dolaylı yoldan. Bunun iznini veren de bütün bu skandala, rezalete hem göz yummuş oluyor hem de insanların ölümlerine bir nevi altına imza atmış oluyor. Adapazarı depreminden sonra uzun müddet bunlar konuşuldu. Bir daha o bölgede yüksek binalar yapılmaması. Bak bu doğudaki depremlerde daha kesin tedbirler alınıyor. İbrahimciğim, Van depreminden sonra ben bölgedeydim. Kısa bir süre sonra gittik orada. O yıkılan okullar falan vardı. Orada konferanslar verdik, dersler verdik. O zaman çadırlardaydı. Okullar henüz yapılmamıştı. Devlet hemen merkezin dışına doğru şehri yaymaya başlamıştı. Bu doğuda biraz daha belki coğrafyanın da uygunluğu belki buna daha
şeyde oluyor. De öyle abi. Erciş'te de çok büyük yıkım olmuştu mesela.
Evet.
Şimdi deprem konutlarını Erciş'in dışında bir yere bir tepeye yapmışlar mesela.
Evet. Evet. Tepenin Erzincan'da
evet.
Bu böyle Bingöl'de ben bebekliğimde babam o zaman öğretmen olduğu için Bingöl'de ben doğduktan sonra Bingöl'e gitmişim. Bir yıl öncesinde büyük Bingöl depremi olmuş. Deprem konutlarına yerleşmiş bizimkiler. Fakat annem derdi şehri taşıyorlar demişti o zaman. Şehri yavaş yavaş o fay hattının geçtiği, çok yıkımın olduğu bölgeden dışarı doğru taşıyorlar. Fakat bu büyük şehirler İstanbul'a doğru yaklaştıkça bu bölgenin hem sanayiye yakın olmasından hem tarım alanlarına ulaşımın yakın olmasından dolayı burada gevşeklik çok daha çabuk bir şekilde boy göstermeye başlıyor. Adapazarı depreminden sonra dediler ki bu artık bu tarım arazilerine biz bu yapılaşmaya izin verdiğimiz için çok büyük hatalar yapıldı. Hakeza bu Beylikdüzü civarında Avcılar bölgesinde bilhassa. Buralara zaten fay hatların uzandığı. Çünkü 99 depreminde Avcılar'da falan yıkım olmuştu. Buralara bir daha yüksek binanın yapılmaması bırak zaten oralarda yerleşim izin verilmemesinin ne kadar sakıncalı olduğuna dair şeyler konuşulurken birden İbrahimciğim aradan 2-2 yıl hakikaten 99 depreminden sonra hatırlıyorum.
2001'e kadar.
Kimi çakılmadı. Herkes tedirgindi.
Çünkü her an bir kez daha deprem olabilir
korkusu. Zaten çünkü artçılar da ufak ufak
devam ediyordu. Acılar tazeydi.
Acılar çok tazeydi. Fakat 2 yıldan sonra yani 2001'den sonra inşaat sesleri gene başladı. Adapazarı gene binalarla dolduruldu. Avcılar gene gökdelenlerle şunlarla bunlarla dolduruldu. İşte bu noktada tabii sivil inisiyatif değil de bu noktada devletin ciddi şekilde ağırlık koyması gerekiyor. Bunu siyasetenden düşünmemeli, oy kaybını bile gerekirse gözü alıp insanların can sağlığını korumak için. Sen bir örnek vermiştin son programımızda. Hatay'da bir belediye
var. Evet, evet.
Erzin mi demiştin?
Erzin Belediyesi evet. Orada vatandaş belediye başkanı diyor ki benden öncekilere dahil olmak üzere ben de bu politikayı devam ettirdim diyor. Yani 2019'da belediye başkanı seçilmiş. 2019'dan bu yana da ilçede 10 katlı 15 katlı binalar yahut işte kaçak yapılaşmaya izin verebilirdi. 10 katlı 15 katlı binaların yapımına izin verebilirdi. Fakat bunları engelledim diyor. Benden öncekiler de bunu engellemiş diyor. Ailemle bile, yakın akrabalarımla bile onların bana küsmesi pahasına, onlara arabamın bozulması pahasına bu kararı aldım, bu adımı attım diyor. Küçük bir ilçe Erzin fakat Hatay'ın diğer bölgeleri gibi burada yıkım olmamış. İnsanlar ölmemiş. Enkaz durumu söz konusu değil. Yani biraz siyasi irade. Abi ben şu konuda açıkça söylemek gerekirse kanaatim şudur yani. Siyasi iradenin burada bir takım sorumluluğu kesinlikle vardır. Bunlar oturulur, konuşulur, tartışılır. Ki maalesef işte Türkiye'de şöyle bir gelenek de var. Herkes kendi işte desteklediği parti iktidara geldiğinde o dönemde ortaya çıkan bir takım problemlerle ilgili bazı şeyler buluyor, sebepler buluyor işte. Ya şöyle olduğu için böyle oldu filan. Veya işte o siyasi partiyi destekleyen kişiler onların partisi muhalefet olduğunda, başka siyasi partinin iktidarı döneminde bir problem ortaya çıktığında, bu sefer bütün güçleriyle oraya doğru bir saldırı durumuna geçiyorlar. Fakat bence bu yani siyasetin Cumhuriyet sonrası dönemle şunda bununla alakalı bir şey değil. Bugünümüzle alakalı bir şey değil. 20 yıl önceyle alakalı bir şey değil. Bence bu Tanzimat'tan beri böyle. Tanzimat'ın ilanından beri böyle. Yani kahtı rical meselesi gündeme getiriliyor sürekli. Adam kıtlığı falan var deniyor. Fakat bakıyorsunuz böyle taraftan işin ehline verilmediğini görüyorsunuz. İşte Osmanlı'nın son döneminde
rüşvet çok
fazla şey diyor. Hatta şair diyor ya, selam verdim rüşvet değil almadılar diye. Yani böyle bir yönetim tarzı, böyle bir yönetim modeli maalesef bize artık gelenekselleşmiş. Yani birinin çıkıp bütün bu sistemi, çarpık sistemi yumrukla darma duman etmesi lazım. Yoksa bu böyle gider. Şu an işte 2023 yılındayız. Depremi konuşuyoruz. Allah muhafaza eylesin. 10 sene sonra 2033'te başka bir konuyu konuşmaya devam ederiz. Yani burada biraz siyasilerin sorumluluğunun olduğu kadar kesinlikle vatandaşın da sorumluluğu var diye düşünüyorum ben. Yani şey var mesela, geçen programda konuşmuştuk. İşte anlattığımız Sakarya'da iki katlı evlerden fazla yüksek binalar yapıldığı takdirde
tabii ölüme davet
çıkarmak demek dediniz.
Çünkü zeminde kaya yok.
Tabii. Şimdi vatandaş gidiyor belediye başkanını sıkıştırıyor mesela.
Evet.
Ruhsat vereceksin diyor. Evet. Bunun için bir takım gayrimeşru yollara başvurabiliyor. Belediye başkanı da ruhsat vermediği
takdirde. Çünkü isteyen seçmeni.
Tabii.
Onu oraya getiren kişi onu istiyor.
Vermediği takdirde, ruhsat vermediği takdirde belediye başkanının bir sonraki dönemde seçilememe riskiyle karşı karşıya kalacağını biliyor. Ve böylelikle bir takım şeylere göz yumuluyor. Sabahattin Aydın abiyle beraberdik. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir şey söyledi. Şimdi biz millet olarak geçen programımızda da konuştuk. Yani sokakta niye bana yan baktın diye kavga edeceğimiz bir vatandaş düşüp bayıldığı takdirde ya bir enkazın altında Allah korusun kaldığı takdirde canımız pahasına onu kurtarmak için mücadele ediyoruz. Birden tabii. Böyle birlik beraberlik ruhu oluşuyor. Bu ruh güzel bir şey ama maalesef hataların, yanlışların yaygınlaşması konusunda da birlik beraberlik ruhu ortaya çıkınca, yani ben bir yanlış yaptığımda siz benim yanlışımı göre ya bizim İbrahim bir şey olmaz, önemli değil, canı sağ olsun falan deyip es geçtiğiniz takdirde İbrahim bu yanlışı artık karakter haline getiriyor.
Evet.
Yanlışlar silsilesi büyüye bir dev gibi bir kar topu haline geliyor. Ondan sonra da işte böylesi krizlerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla yani evet, siyasilerin burada kesinlikle kendilerini de sorgulaması gerekir. Niçin böylesi bir tablo ortaya çıktı? Bir taraftan bizim kendimizi sorgulamamız gerekir. Biz ne yaptık da böylesi bir durumla karşı karşıya kaldık diye. Yani siyasilerin olduğu kadar insanlarımızın da biraz açıkçası başını ellerinin arasına alıp düşünmesi gerekiyor bence.
Hiç kuşkusuz öyle İbrahim'ciğim. Bu kahtı rical meselesini güzel söyledin. Dördüncü Murat Han 1335 Revan ve 1338 Bağdat seferleri esnasında merkezden ilk defa uzun yıllar sonra ilk defa Anadolu yine padişah olduğu için, savaşlara doğrudan komuta ettiği için bu kahtı rical meselesiyle çok şiddetli şekilde yüzleşiyor. Bir tanesi geçmiş programlarımızda bahsettiğimiz bu İznik Kadısı meselesi.
Evet. Onun idamı değil mi?
Onun idamı meselesi. Bir diğer husus, bu konuyu anlattığımız için buradan devam etmedim.
Tabii estağfurullah.
Bir diğer husus da devlet dairelerinde hani Rüstem Paşa ile birlikte başladığı söylenir. Kanuni'nin son vezirlerinden Rüstem Paşa zamanında başladığı söylenir. Bu bir işi ehline vermeme ve rüşvetle iş halletme meselesi. Bu ondan sonra Osmanlı'da son derece yıkıcı toplumsal sonuçlara sebep olan pek çok isyanı da sonraki dönemde, pek çok isyanı da zaten bu kahtı rical meselesiyle işin ehli olmayan insanların idaresi esnasında köylünün, Anadolu'da köylünün, halkta esnafın, şehirlinin ezilmesiyle birlikte pek çok zaten Anadolu'da toplumsal olaylar, bu isyanlar zaten o celali isyanları biraz 17. yüzyılda peş peşe gelmiş.
Evet.
Bunların esas sebebi bu kahtı rical, yani devlet adamı, yetkin devlet adamının olmaması ve işi ehline verememek.
Evet.
Bu yüzden. Dördüncü Murat Han şöyle de bir tedbire başvuruyor. Aynı zamanda kurumlar içerisinde kendi adamlarını göndererek, yerleştirerek bunların tek tek tespit edilmesini sağlıyor. Hani o sertliğinden bahsedilmesini sebebi biraz da bu. Hı hı. Tabii Yavuz Sultan Selim Han karakterli de bir lider olduğu için toplumun nizamını bozacak, vatandaşın bir şekilde hayatına ya da malına, mülküne zarar verecek şekilde kararlar verenlerin hiçbirinin tabii gözünün yaşına bakılmamış. Hı hı. Zaten biraz da Doğu toplumlarında bu tür dönemlerden sonra gelen mutlak idareler, Dördüncü Murat Han gibi, onun üzerinde konuştuğumuz için onu söylüyorum. Hı hı. Toplumda kesin bir nizamı sağlayabilmişler. Dördüncü Murat Han, bu yüzden Osmanlı'nın 17. yüzyılda tekrar dirilmesine, yoksa Avrupa ile fark o zamandan makas açılabilirdi. Dördüncü Murat Han sonrasında Köprülülerle birlikte o makas o şekilde korundu İbrahim, ta 18. yüzyıla kadar. İşin aslı ta çekirdekten, yani ta eskiden Sümbiyen mekteplerinden itibaren başlayıp daha sonra medreselere kadar, daha sonra işte idadilerden başlayıp Darülfünun'a kadar, şimdi ilkokullardan, liselerden başlayıp üniversitelere kadar bir çocuğun yetişmesinde özen göstermek ve toplumsal konulara, yani her şeyin illa müfredat içerisinde matematik, fizik, edebiyat okudu, tamam. Tabii. Bu sadece bunda kalmaması lazım.
İşte abi eğitim ve öğretim meselesi var.
Çok aynen önemli. Öyle. Toplumsal konuların işlendiği. Mesela deprem gibi işte. Evet. Sen geçtiğimiz programda mıydın? Konuştuk. Bunu söylemiştin.
Evet. Jeoloji dersi, coğrafya dersi.
Coğrafyadan konuşmuş. Coğrafya dersinin kaldırılığından konuşmuştuk. Hı-hı. Yani bu korkunç bir şey olduğunu söylemiştik.
Evet.
Artık mesela sen de hatta bir şey söylemiştin. Depremle ilgili dersin olması lazım mı demiştin?
Afet yönetim koordinasyonu, arama kurtarma gibi konularda kesinlikle müfredat
bir nesilde çözülür.
Tabii.
Bugün diyelim önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda başladı. Şimdi bahar geliyor. Diyelim önümüzdeki Eylül'de, Ekim'de böyle dersler koymaya başlandı İbrahim'ciğim. 10 sene içerisinde o çocuklar 16-17 yaşına gelmeyecek mi? 17-18
tabii,
yaşına.
Tabii.
Üniversite çağına erişmiş olacaklar 10 sene içinde. O nesil inan bana o binalara, ruhsata imzayı atarken ellerini geri çekerler. Atamazlar.
Evet.
Çekirdekten bu eğitimi alırlarsa.
Tabii. Bir de abi şöyle. Şimdi Türk milleti savaşçı karaktere sahip bir millet. Yani daha işte Osmanlı döneminde küçük çocukların, kadınların bile kılıç kullanmayı falan bildiğini biliyoruz. Bu konuda eğitildiklerini biliyoruz. Şimdi böyle bir neslin torunları biz daha şeyi kullanamıyoruz. Hilti kullanmayı bilmiyoruz yani.
Ya.
Tamam. Yani bir enkazdan bir canlı çıkaracağız mesela. Veya enkaz altında kalmış, vefat etmiş bir kardeşimizin cenazesini çıkaracağız. Onu oradan nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Bakın madenciler geliyor. Bu depremde hep beraber gördük. Madenciler geliyor. Kocaman bir koridor oluşturarak, hayat koridoru. Oradan insan çıkarıyorlar. Şimdi bunu bizim en azından, geçen programda konuştuğumuz konu bu işte. Sokak sokak görevlilerin olması lazım. Hatta işte okullarda bunun eğitiminin verilmesi ve öğrencilerin bu konuda teknik donanıma sahip olması lazım. Yoksa şimdi matematik, Türkçe, işte fizik, kimya, biyoloji, tarih, tamam güzel bunlar zaten olsun ama bir taraftan karşı karşıya kaldığımız, bu ülkede yaşamak durumunda kalacağımız bir takım sıkıntı anlarında ne gibi tedbirler alınmalı, olaylar gerçekleştikten sonra neler yapılmalı konusunda insanlara, gençlere bilgi vermek lazım.
Hiç kuşkusuz.
Öyle olursa en azından işte bu sefer ilk iki gün kimse veya işte bir gün kimse ulaşamadı, bölgeye gidemedi, deprem arama kurtarma çalışmaları yarım kaldı gibi bir takım serzenişlerle karşı karşıya kalmayız.
Bir örnek vereceğim de İbrahim'ciğim. Bununla bağlantısız gibi görünüyor ama aslında çok altyapısında ilişkisi var. Biz at üzerinde doğup at üzerinde binen bir millet değil miydik İbrahim'ciğim?
Evet.
Şu anda kaçımız ata binmeyi biliyordur?
Yani ben milyonda
birkaç kere bindim ama koşturmak falan, onun bir topuklarını vurup atı bir kaldırmak var. Koşuya kaldırmak, tırısa tabii, kaldırmak sonra tabii. Koşuya kaldırmak var. Bunu şu anda kaç kişi yapabilir?
Kaç kişi ok atabilir?
Hadi o evet. biraz daha şeye giriyor. Biraz daha özel ilgi alanına giriyor ama ata binmek, atçılık, at bizim bir ırkımızın, milletimizin bir özelliğiydi.
Evet.
Ama bu tamamen ortadan kalkmış şu anda aşağı yukarı. Depremle yaşamak da artık bizim bir gerçeğimiz.
Kesinlikle.
Senin dediğin gibi belirli bir yaşa geldikten sonra bir hilti kullanabilmeyi.
Tabii.
Bunu okullara, ortaokullara, liselerden itibaren.
Çok basit bir şey abi. Balyoz nasıl vurulur? Bunu göstermek lazım. Bir altında canlı bulunan bir beton nasıl delinir? Nasıl o betonun üzerinden kaldırılır?
Ya demir kesmeyle ilgili küçük tek bir ders koy ya. Bak şu hilti kullanımı, demir kesme.
Tabii.
İlgili. Tek bir ders.
Tabii.
Haftada bir kere bir saat bile okusa çocuklar.
Tabii.
Bunlar ciddi şekilde akıllarında kalır.
Kesinlikle. Bunları öğretmek lazım.
Uygulamalı da yapılır.
Elbette.
Elbette. Spor salonu, okul bahçesinde. Bunlar uygulamalı da gösterilir.
Evet.
Çok şey değiştirir biliyor musun? Evet, İnanılmaz şeyleri değiştirir yani.
Öyle kesinlikle abi. Bir ara verelim isterseniz. Tam. Aranın ardından tam da bu konuyla alakalı yaşadığım bir hadiseyi anlatacağım. Buradan devam edelim inşallah. Efendim kısa bir ara ardından inşallah tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aziz milletimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda aranın ardından tekrar birlikteyiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile beraber deprem gerçeğini konuşmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz diyorum, bunu özellikle söylüyorum çünkü gerçekten tıpkı 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananlar gibi, ki ben buna o zaman gözlerimle şahit oldum. Bizzat işin içerisinde olan biri olarak söylüyorum bunu. Milletimizin nasıl canını vatan uğruna gözünü kırpmadan feda edebileceğini kendi gözlerimle gördüm. Yine burada bölgeye henüz gidemedim ama inşallah oradan gelen bilgileri görüyoruz. Görüntüleri izliyoruz. Arkadaşlarımız enkaz kurtarma anında, hani ilk haftada ilk birkaç günde gidememiştim. Ama arkadaşlar görüntü gönderiyor mesela. Hiç insanın böyle korkacağı koca koca yığınların altına girerek oradan beden çıkarmaya çalışıyor insanlar abi. Yanında bina sarsılmış, olası bir depremde artçıda yıkılma ihtimali var.
Öyle bir görüntü vardı geçen gün.
Evet.
Kurtarma ekibinin üzerinde.
Evet yani şey insanlar olacak. Canları pahasına oraya gidiyorlar. Kocaeli'den çıkıp bölgeye destek vermek üzere giden bir ekip trafik arası geçiriyor. 4 kişi hayatını kaybediyor. Bizim milletimiz hakikaten mazlumlara el uzatmak gerektiğinde asla düşünmüyor. Bir saniye bile düşünmeden canlarını feda edecek kadar fedakar bir millet. Dolayısıyla her açılışta aziz milletimiz diyorum. Allah bu aziz millete de zeval vermesin.
Amin, amin.
Sadece kendinin amin. Değil İslam dünyasının da umudu olan bir millet bu.
Amin.
Türk milleti, Müslüman Türk milleti. Şöyle şimdi Okay abi aradan önce İşte afetle mücadele, afet koordinasyonuyla ilgili eğitimler verilmeli, dersler verilmeli diye konuşuyorduk. Şimdi veya işte ilk yardım dersleri. Mesela trafikte gidiyorsunuz, bir trafik kazasına şahit oldunuz. Yaralı birileri var. Nasıl müdahale edeceğinizi bilmiyorsunuz mesela.
Evet.
Çok kötü bir şey bu. Evet. Yahut evinizde bir Allah muhafaza bir yangın çıktı. Nasıl söndüreceğinizi bilmiyorsunuz. Ben yaşadığım bir şey anlatayım demiştim. Oradan isterseniz örnek vereyim.
Ben bir parantezden sonra
lütfen.
Devam edelim.
Tabii tabii. Lütfen.
Tecrübeni anlatacağım demiştim.
Estağfurullah. Buyurun abi.
Biz Kırgızistan'da olduğumuz sırada Kazakistan'daydık. Bize dediler ki işte ulak oyunları var orada.
Hı-hı.
Ulak diye bir oyun var. Karşılıklı 50'şer atlı ya da 100'er atlı toplanıyorlar. Bayağı ciddi kalabalıklar. Şeyde nehirlerin kıyılarında, vadi içlerinde atlarına biniyorlar. Bir koyun postu ya da dana postunun içi doldurulmuş. Ağ oldukça da ağır. Bunları karşı kalelere bırakıp bu şekilde bir müsabaka. Birkaç kere bize de sordular. Hani gel oynayalım falan diye. Şimdi şöyle bir şey var. 5-6 yaşında çocuk yürümeye başladıktan sonra orada hatta doğru düz yürüyemezken ata biniyor. Bize bak çok şaşırmışlardı. Biz Türk doğru düz hiçbirimiz ata binemiyoruz.
Evet.
Yani biz de sizdeniz diyoruz. Siz de biz sensiniz diyoruz o insanlara. Ama çok temel şeylerimizden kopmuşuz. Buranın da çok temel bir hakikati var, deprem.
Evet.
Bu ülkenin çok temel bir hakikati. Japonya'da bu o kadar içselleştirilmiş ki çok küçük yaşlarda onun eğitimleri temel eğitimlere
veriliyor.
Başlıyor. Artık özür dilerim uzattım lafı.
Yok estağfurullah. Estağfurullah.
Çok yakında bir Japon bilim adamı bu hususta konuştu.
Ben de tam onu söyleyecektim size.
Bin yılda bir olacak bir depremmiş bu. Hı-hı. Hem şiddeti hem de saldığı enerji bakımından. Bir de üst üste gelmesi, 6-7 saat içerisinde iki deprem üst üste gelmesi bakımından son 1000 yıldır eşine benzerine rastlanmamış büyüklükte bir facia yaşandı. Bu ne demek? Biz artık şu hakikat ki Japonya'dan bile daha tehlikeli bir deprem ülkesiyiz. Benim çocukluğumda falan deprem deyince sadece Japonya anlaşılırdı. Fakat bu 99'dan bu yana İbrahim'ciğim artık Türkiye çok ciddi artık yıkıcı sayıdaki deprem lerin çok fazla olduğu bir ülke haline geldi.
Tabii 39 Erzincan depremi, 70'li yıllarda deprem
İbrahim
olmuş.
İbrahim, onlar arasında yine bir
mesafe
bir
var.
Bir mesafe var. Bir yani, 30-40 bir yıl
tabii
açılıyordu.
Şimdi 92'de de bir deprem oldu. Ondan sonra
evet.
99'da bir deprem oldu. Sonra peş peşe depremler olmaya başladı.
Yani şu anda biz herhalde ortalama 6-7 yılda bir ciddi yıkıcı depremlerin olduğu bir ülkeye dönüştük. Bu Japonya'da aralıkla aşağı yukarıya denk ya da daha fazla artık hale gelmeye başladı ki yıkıcılık oranı artık çok daha fazla oldu ortada. Nasıl o yani önümüzde bir örnek de varsa biz buradaki örneği burada tatbik edebiliriz.
Evet.
Yani sen nasıl bütün hukukunu ceza hukukundan medeni hukukuna kadar almışsın yabancılardan. Bundan gocunmamışsın. Bunu da git yerinde öğren. Ya da oradaki hocalar gelsinler. Burada bunun tatbikatını yaptırsınlar. Göstersinler. Müfredatı belirlesinler. Anaokulundan itibaren çocuklarımız deprem hakikatiyle bir gün bu şehirlerin aniden alt üst olabileceği hakikatiyle yetişirlerse, bak çok basit İbrahim'cim, 10 sene sonraki nesil artık düzgün şehirleşmeyi öğrenecek. Yüksek yapıların nerede yapılabilir, nerede izin verilebilir, zemin etüdü nasıl yapılır, bunlara izin vermeme noktasında bir vicdani hassasiyet oluşturabilecek. Yoksa İbrahim'cim Allah korusun, bak Allah korusun, bunu telaffuzdan bile
insan ürküyor, insan
çekiniyor. Fakat bu şiddette bir deprem İstanbul'da olursa
altından kalkmak
İbrahim'cim İslam olur. Dünyası, bak başta ehli sünnet dünyası düşer. Düşer. İşgale karşı kendimizi savunamayız.
Kesinlikle.
Ki sanayinin %90'ı zaten 85-90'ı burada.
İstanbul'da evet. İstanbul. Marmara bölgesinde.
İlla ki bu sefer tekrar el açmak zorunda kalacaksın. Dünya Bankası'na, IMF'ye, şuna buna. Ve bu sefer tasmayı öyle bir vururlar ki, zinciri öyle bir bağlarlar ki, bir daha da salmamak üzere bağlarlar.
Evet. Abi şimdi yani şeyden konuşuyoruz. İşte insanlarımıza depremle yaşama gerçeğini anlatmak gerektiğini, öğretmek gerektiğinden konuşuyoruz. Japon bilim adamlarından bir tanesi geçen gün konuşuyor, diyor ki biz diyor her zaman ne kadar sağlam binalar yaparsak yapalım, her zaman yanımızda muhakkak yatağımızın yanında bir el çantası hazır bulunur.
Evet.
Ve bir poşetin içine sarılmış
su, değil mi?
Su ve düdük hazır bulunur diyor. Yani bu gerçekle, deprem gerçeğiyle yaşadığımızı bu şekilde idrak ederek var olan bir toplumuz diyor. Şimdi yani kendi yaşadığım örnek ve olaydan örnek vererek bir şey söyleyeceğim demiştim. Bırakın hilti kullanmayı, enkazı kaldırmayı falan. Yani bir yangın sırasında nasıl müdahale edeceğimizi bile bilmiyoruz. Şahsım adına konuşuyorum, kendi adıma konuşuyorum.
Ben de.
Yani 2 sene veya 3 sene önce olsa gerek evde bir yangın çıktı. Küçük çaplı bir yangın çıktı mutfağın içerisinde, böyle mutfak birdenbire
yağ
alev aldı ve böyle yani Allah korudu bir anda mutfak komple tutuşabilirdi. Öyle olsa zaten hiç artık işin içinden çıkamayacak hale gelecektik. Ocağın üzerinde böyle üzerinde yaklaşık 1 metrelik bir alev oluşan tavayı ben söndürmek için üzerine su döktüm.
Ay.
Eğer
Rum alevi gibi yanıyormuş.
Tabii tavanın içerisinde bulunan yağ komple yanmış olmasaydı kömür haline gelmişti artık. Yanmış olmasa bir el bombası 60 kadar etki oluşturacak.
Allah korusun senin üzerine sıçrayabilir.
Tabii yani ben bir video izledim abi. Yanan yağın üzerine adam su döktüğünde böyle devasa bir alev ortaya çıkıyor.
Ve taşarak yayılıyor bu sefer.
Evet evet, yayılarak taşarak yayılan bir alev ortaya çıkıyor ve onu söndürmek hepten zor bir şey. Yani daha bunu yanan bir tavaya, yanan bir yağ nasıl müdahale edeceğimizi bilmiyoruz. Kaldı ki işte enkazdan insan çıkarma konusunda ne yapacağımızı nasıl bileceğiz. Dolayısıyla bu konuda özellikle gençlerimizin yetiştirilmesi, hem teorik bilgi açısından söylüyorum bunu, yani coğrafya, jeoloji dersleri, afet yönetimi dersleri anlamında söylüyorum, hem de uygulamalı olarak, ki ben de bu depremden sonra inşallah gidip ilk şey yapacağım, ilk fırsatta bunun eğitimini almak üzere, yani nereye başvurulması gerekiyorsa başvuracağım ve bu eğitimi ben de almak istiyorum. Yani bunun öğretilmesi lazım. Aksi takdirde gerçekten daha büyük krizlerle, ki İstanbul'da Allah muhafaza ulaşabilecek bir depremden bahsediyorsunuz mesela.
Evet.
Onun sonuçlarından bahsediyorsunuz. Öylesi bir durumda hiç olmazsa hayatta kalırsak kendi çevremizdeki insanları enkazdan çıkarabilme adına bunu
Allah
bilmek gerekir diye
bilmek
düşünüyorum abi. Bir de şeyi soracağım Koy abi. Şimdi programın başında söylediğim bir şey vardı. İşte nerede bu devlet cümlesini çok sık duyuyoruz diye. Bizim devletimiz aslında bu gibi konularda çok da tecrübesiz değil. Aciz hiç değil.
Muazzam bir tecrübeye sahip.
Evet, 99 depreminde de bir takım sıkıntılar yaşanmıştı ama onun da üstesinden gelmeyi bu milletimiz bildi.
Aynen.
O süreci de kısa bir zaman dilimi içerisinde atlatmıştı. Yani mesela işte Sultan 4. Murat döneminde İstanbul'da büyük bir yangın çıkıyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ve 4. Murat bizzat kendisi alevlerin içerisine girerek yangına müdahale ediyor. İnsanları kurtarıyor. Yani bu kadar da Kadir Şinas
aynen
halkını, milletini aynen seven, önceleyen bir devlet kültürümüz var bizim, değil mi?
Hiç abi kuşkusuz. Nasıl 1451'de Rumeli Hisarı'nın yapımı esnasında Faustus Mehmet'in kaftanını, kavuğunu çıkardı. Bizzat çalışmaya başladı ki çok hayati bir önemi vardı. Hı-hı. Rumeli Hisarı'nı biliyoruz. 4. Murat Han Hazretleri de bu şekilde davranmaktan hiç geri durmadı. Bizim genel toplum yapımızda, kültürümüzde bu var. Sadece kültür altyapımıza, dayanışma noktasında hiçbir sorunumuz yok.
Evet.
Fakat bilinçlenme noktasında sorunlarımız var. O da temel eğitim sisteminden geliyor. Bunları çözdüğümüz zaman çok basit tedbirlerle dediğimiz gibi çözülebilir. Ondan sonra Allah'ın izniyle hiç ne büyük bir deprem bir daha bu şekilde bir zarar verebilir. Ne de bu kaos oluşur. Yani şu kaos, şimdi depreme ayrı üzülüyoruz.
Evet,
ki senin çabalarını görüyorum ben yani sosyal medyada. Hem bu kaos var, hem bu acı var. Bir de sosyal medyada sürekli yanlış yönlendirme, sürekli etki ajanları sahada.
Beşinci kol faaliyetleri.
Beşinci kol faaliyetleri, evet. Çok güçlü bir şekilde yönetiliyor. Daha depremin gün ışığının ilk sabaha karşı olursunuz, gün ışınmasıyla birlikte bu faaliyetler başladı. Buna karşı da bilinçli olabilmenin temel yolu daha anaokulundan itibaren. Tabii sadece hilti kullanmak
tabii.
Ya da şey değil İbrahim'ciğim. Bu evet. Aslında bunun psikolojik mücadelesinin de nasıl yapılacağını,
evet.
Halkın nasıl diri tutulacağını ve ülkeden hiç eksik olmayan ve bundan sonra da olmayacak olan karanlık ellerin toplumu karıştırmasına nasıl müsaade edilmeyeceğine dair temel, bu da psikolojik altyapısı olarak verilebilir bu felaketlerin. Ondan sonra Allah'ın izniyle acılar bu çapta olmayacaktır. Yani ölümler olabilir tabii, yani neticede o 99 depreminde söylerlerdi. Hatta artık o enkazlar kaldırıldıktan sonra bazı örnek fotoğraflar da gazetelerde, televizyonlarda çıkmaya başlamıştı. Fay yeryüzüne çıkmış, ilerlerken bir mesela apartmanın önünden geçiyor. Apartmanın merdivenlerini mesela 1,5-2 metre dışarı almış. Apartman olduğu yerde kalmış ya da apartmanla biraz oynatmış ama şu denmişti o zaman: eğer fay kırık doğrudan binanın altından geçiyorsa ve yüzeyde yakınsa, ne kadar sağlam olursa olsun o binayı oturulamaz hale, yani illa belki yani tuzla buz anlamında değil belki ama oturulamaz hale getirir deniyordu. Bu yani bugün deprem yönetmeliğine tam uyulsun diyoruz. Deprem yönetmelikleri, denetimleri sıkı takip edilsin diyoruz. Ama felaketin boyutu, depremin şiddeti, büyüklüğü arttıkça ve yüzey yakınlığı arttıkça mutlaka ve mutlaka oturulacak binanın sağlamlığı ne olursa olsun biraz da artık o noktadan sonra takdir uyuda, yani Allah'ın takdiri oluyor. Çok yakın bir şekilde evin altından doğru, binanın altından doğru geçtikten sonra artık pek yapılacak bir şey de kalmıyor. Ama biz genel prosedürleri hakkıyla takip edersek, bu işteki bireysel sorumluluğumuzu kabul edersek, çocuklarımızı buna göre yetiştirirsek, bütün bu yıkımlar hem can kaybı hem şehrin bütün tarihi ve doğal yapısının kaybolması, doğal kaynakların zarar görmesi. Şimdi su kaynakları çok sıkıntılı diyorlar, zarar gördü diyorlar. Ki o kaçınılmaz tabii. Muhtemelen atık suların taze sulara, temiz sulara karışması durumu söz konusu olabiliyor.
Evet.
Bunlar minimuma iner. Minimuma iner basit tedbirler. Ama tabii şu da var. Biz bunu bu 99 depreminde de bu şekilde düşünmüş. Bunlar konuşuldu. Radyolarda, televizyonlarda. Ama tabii şu da var. Şimdi iletişim çağı, bu sosyal medya evet çok yıkıma sebep oluyor ama muhtemelen bilinçlenme noktasında da faydalı bir konumda duruyor. İnşallah bundan sonraki dönemde en azından insanlar birbirlerine daha bu noktada ikaz edici, hatırlatıcı olacaklardır. Çünkü bir şey hatırladıkça, ne kadar canımızın yandığını hatırladıkça hafızalarımız da daha canlı kalıyor. Belki o noktada tedbir almak da daha kolaylaşıyor.
Abi bu...
Çünkü 99'da mesela sosyal medya yoktu.
Tabii. Bir şey söyleyeyim mi? 99'da sosyal medya olsaydı bu kadar manipülatörün arasında hepten facia büyük, daha büyük olacaktı.
Tabii.
Çünkü şu an yani bir sürü sivil toplum kuruluşu bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Halihazırda yardım faaliyetleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen destekler var. Buna rağmen birileri hala ısrarla Türkiye'de iç savaş çıkarmak için, insanları birbirine düşürmek için mücadele ediyor. Allah muhafaza o dönem öyle bir şey olsa yani
daha bilinçli bir toplumla bunlar da bu faaliyetleri yürütemezler.
Tabii. Ya Allah'a şükür abi, şunu bilmek lazım. Her şeye rağmen sağduyulu insanların sayısı oldukça fazla bu topraklarda. Yani ideolojik olarak, inanç olarak her ne kadar sizden farklı düşünmüş olsa da, sizin tamamen zıttınız olan bir noktada bulunmuş olsa da gerçekten aklı selim, vicdanlı, merhametli insanlar var.
Amin.
Yani bir yerde doğruyu gördüğün zaman evet bu insanlar doğru yapıyor, bu insanlar yardım ediyorlar, bu bilgiler doğru değil diyebilecek merhamette, vicdanda, aklı selim insanlar var. Yani hiç dışarıdan baktığımızda bir araya gelemeyeceğinizi zannettiğiniz insanlara bakıyorsunuz. Evet diyorsunuz, ya bu adam gerçekten vicdanlıymış, bu adam hakkaniyetliymiş diyorsunuz. Birileri ısrarla, inatla yalan bilgi yaymaya çalışırken o insanlar çıkıyorlar, hayır diyorlar, bunlar doğru değil. İnsanlar işte bir sürü sivil toplum kuruluşu, devlet, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binlerce kişi burada yardımcı oldu, insanlara hizmet etti diyebilen pek çok insan var. Dolayısıyla halihazırda bile dediğiniz gibi o manipüle etmeye çalışan gruplar aslında biraz havanda su dövüyorlar abi.
Evet, evet, Allah'ın izniyle inşallah. Yani o noktada toplumumuzun saygısı çok ortada. Zaten hani videolarına da yansıyor, provokasyon yapma diye bu tür, evet, insanların videolarında da çıkıyor. Allah'ın izniyle sadece sinek küçüktür ama mide bulandırıyor.
Evet, evet.
Mesele bu İbrahim'ciğim. Allah'ın izniyle bu depremin yaraları da önümüzdeki bir sene içerisinde sarılır. Ama unutmamak lazım.
Abi zaten bu yaşanan çok kolay unutulacak bir şey gibi görünüyor.
Ama bu dediğin gibi bu çok, 10 şehrin bir anda yıkılması bir şey. Bu olacak şey değildi normalde.
Tabii.
Allah tekrarından sakınsın, bilhassa da amin, büyük şehirlerimizde İstanbul gibi. Çünkü beklenen o deniyor. İnşallah o çapta, en azından o çapta olmamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.
Öyle, öyle abi. Allah inşallah daha beterlerinden ülkemizi, amin, milletimizi korusun diyelim. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki bölümde de ben abi deprem sonrasındaki süreçte ne yapmak gerekiyor? Orada depremden etkilenen kardeşlerimizin tekrar rutin hayatlarına dönmelerine yardımcı olmak adına kimlere ne gibi vazifeler düşüyor? Biraz bunu konuşalım inşallah.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, aziz milletimiz, tarihin derinliğine yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber deprem üzerine konuştuk. İnşallah bir sonraki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.